Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 27. Ayrım. Bu kolay bir iş değildi. Fen çabalarının ne kadar başarılı olduğunu anlatması konusunda Tayıta'ya bel bağlamak zorundaydı. Başlangıçta tüm girişimleri aurasının söner gibi olmasına yol açıyor ama kısa bir süre sonra eskisi gibi parlamaya devam ediyordu. Azimle devam ettiler ve nihayet Fen'in yürekli çabaları ve Tayıta'nın yardımıyla Fen'in aurasında ciddi bir kararma yaratmayı başardılar. Fakat kızın aurasını Meren'in ya da öteki askerlerinkinden daha çarpıcı olmayan bir düzeye getirip uzun süre öyle tutabilmesini sağlaması için haftalar geçmesi gerekti. Plato'daki kamplarından ayrıldıktan 9 gün sonra nehre ulaşmışlardı. İki kıyı arasında neredeyse bir fersah mesafe olmasına rağmen Nil suları kara buğday ektikleri akarsudan daha güçlü akmıyordu. Cılız akıntı geniş kumların ve çamur setlerin arasında hemen hemen kaybolmuş gibiydi. Yine de ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu. Güneye doğru yöneldiler ve doğu kıyısını takip ederek her gün fersah fersah ilerlediler. Filler yeraltı sularına erişebilmek için nehir yatağında koca çukurlar kazmıştı. Adamlar ve atlar da o sulardan içiyordu. Her gün bu tarihi gri renkli hayvanlara büyük sürüler halinde o çukurlardan su içerken rastlıyorlardı. Koca hortumlarına dokundurdukları suyu pembe gırtlaklarından aşağı boşaltıyorlar ama askerlerin yaklaştığını duyunca bütün sürü kıyıya çıkıp kulaklarını savura savura koşarak ormana doğru uzaklaşıyordu. Yetişkinlerin çoğunda devasa dişler vardı. Meren, avcılarını zorlukla kontrol altına tutabiliyor ve hayvanların sağ salim kaçmasını sağlıyordu. Artık Şilluk kabilesinin sürülerini kıyılarda otlatan başka fertlerine de rastlar olmuşlardı. Nontu bir duygu patlaması içindeydi. Tayıta'ya, "Yaşlı ve saygıdeğer kişi, bu insanlar benim köyümden. Ailemle ilgili haberleri var," diye anlattı. İki mevsim önce karılarımdan biri nehirden su alırken bir timsaha yem olmuş. Ama öteki üçü iyiymiş ve bir sürü çocuğum olmuş. Tayıta, Nontu'nun son 8 yıldır Kübi'de olduğunu biliyordu ve çocukları merak etti. Nontu kaygısız bir şekilde, "Karılarımı erkek kardeşlerime emanet etmiştim," diye açıkladı. "Belli ki bayağı iyi göz kulak olmuşlar," dedi Tayıta kuru bir sesle. Nontu ise neşeyle anlatmaya devam ediyordu. "En büyük kız kardeşim ilk ay halini görmüş ve çocuk doğuracak yaşa gelmiş. Gelişkin bir kız olduğunu anlatıyorlar ve genç erkekler onun için başlık parası olarak pek çok inek teklif ediyormuş. Akrabam olan bu adamlarla köye dönüp kardeşimin evlenme işini halletmeliyim. Tabii bir de ineklerle ilgilenmem lazım." "Ayrılışımız beni üzer," dedi Tayıta. "Yesen Nakanto, sen de mi bizi bırakıyorsun?" "Hayır ihtiyar adam. Senin ilaçların bağırsaklarıma iyi geliyor. Dahası senin yanında iyi yemek ve iyi dövüş oluyor. Bunları bir sürü karıma ve onların gürültücü veletlerine tercih ederim. Ben bu tür yükümlülüklere alışık değilim. Seninle yola devam edeceğim." Nontu'nun köyünün yanında 3 gün kamp yaptılar. Köyde koni şeklinde birkaç yüz tane kulübe vardı. Üstleri çok güzel örtülmüş olan evler, daire biçiminde her gece sürülerin kapatıldığı çitlerin etrafına dizilmişti. Orada çobanlar ineklerin sütünü sağıyor, sonra her hayvanın boynundaki büyük damarlardan birinden kan alıyordu. Ekin ekmedikleri için bu onların başlıca gıdasıymış gibi görünüyordu. Erkekler ve hatta kadınlar bile aşırı derecede uzun boyludular ama aynı zamanda ince ve zariftiler. Kabile dövmelerine rağmen genç kadınlar çekici ve hoştu. Kampın etrafına toplanıp kıkır kıkır gülüşüyor, askerleri utanmazca süzüyorlardı. 3. gün Nontu ile vedalaşıp yola çıkmaya hazırlanırken 5 askerden oluşan bir heyet Meren'i görmeye geldi. her birinin elinden tuttuğu çıplak bir şilluk bakiresi vardı. Kızlar erkeklerin tepesinden bakıyordu. "Bu pilinçleri de yanımıza almak istiyoruz," dedi grubun sözcüsü, şoför. Meren teklifi düşünmek için zaman kazanmak amacıyla. "Niyetinizi anlıyorlar mı?" diye sordu. Nakanto onlara açıkladı. "Kendileri de istiyor. Ya babaları, ağabeyleri? Bir savaş başlatmaya niyetimiz yok. Hepsine birer bronz hançer verdik. Pazarlıktan hoşnutlar. Kadınlar ata binebiliyor mu?" "Hayır, ama mecburen yakında öğrenecekler." Meren deri miğferini çıkardı ve parmaklarını saçların arasından geçirdi. Sonra da Tayita'nın ne düşündüğünü anlamak için ona baktı. Tayita omuz silkti ama gözleri parladı. "Belki aşçılık öğrenebilir veya en azından çamaşırlarımızı yıkayabilirler," diye bir öneride bulundu. "Eğer en küçük bir sorun çıkarırlarsa veya onlar yüzünden en ufak bir münakaşa ya da kavga çıkarsa, ne kadar uzaklaştığımıza bakmam, doğruca babalarına geri yollarım," dedi Meren kararlı bir tavırla. "Kontrol altında tutun onları." Birlik yola koyuldu. O gece kamp yerine çekildiklerinde Nakanto Tayita'ya rapor vermeye geldi ve adeti olduğu üzere bir süreliğine yanına oturdu. "Bugün iyi yol aldık," dedi. "Şu kadar gün daha yol gittikten sonra bütün parmaklarını iki kez gösterip 20 gün olduğunu belirtti. Halkımın topraklarından çıkıp Şimalarınkine gireceğiz. Onlar kim? Şillukların kardeşleri mi? Onlar bizim düşmanımız. Kısa boyludurlar ve bizim gibi güzel olmazlar. Geçmemize izin verirler mi?" "Pek isteyerek değil, ihtiyar adam." Nakanto kurt gibi gülümsedi. "Dövüş olacak. Ben de ne zamandır bir Şima öldürme fırsatı bulamamıştım. Sonra sanki öylece aklına gelivermiş gibi. Şimalar insan yerler," diye ekledi. Tayita ile Meren'in Plato'daki yerleşim yerinden ayrıldıktan sonra benimsedikleri düzen 4 gün arka arkaya yürüyüp 5. gün mola vermekti. O gün bozulan aletleri onarıyor, adamları ve atları dinlendiriyor ve stoklarını tamamlamak için avcıları ve bitki toplayanları sağa sola gönderiyorlardı. Nontu'yu karılarının yanında bırakıp ayrıldıktan sonraki 17. günde son Şilluk sürüsünü de geride bıraktılar ve büyük antilop sürüleri dışında kimse yaşamıyormuş gibi görünen bölgeye girdiler. Ayrıca Tayita ile Fen'i mutlu eden yepyeni ağaç ve bitki türleriyle karşılaşmışlardı. Fen de Tayita kadar hararetli bir botanikçi olup çıkmıştı. Büyükbaş hayvanların veya insanların varlığını gösteren işaretleri aradılar ama böyle bir şey bulamadılar. Nakanto Tayita'ya, "Burası Şimaların ülkesi," dedi. "Emin misin?" "Hayır, ama Şimaları gayet iyi tanırım. Sır vermezler ve haindirler. Hayvan beslemezler ki bu da onların gerçekten vahşi olduklarını gösterir. Av eti yerler ve insan yemeği her şeye tercih ederler. Tetikte olmazsak kendimizi onların ateşinde pişerken buluruz." Nakanto'nun uyarısını aklından çıkarmayan Meren, her gece etraflarını, korunaklarını iyice sağlam tutmaya ve otlamaya gönderdikleri atlarla katırların başına fazladan nöbetçi koymaya dikkat ediyordu. Şima bölgesinde daha içerilere girdikçe, onların varlığını gösteren kanıtlarla karşılaşır oldular. İçleri oyulmuş ve orada bulunan arı yuvaları, dumanla dağıtılmış ağaç gövdeleri buldular. Sonra bir süredir terk edilmiş bir grup barınağına rastladılar. 30 kadar adamın nehir yatağındaki çamurlu setten tek sıra halinde doğudan batıya doğru geçtiğini gösteren ayak izleri ise daha yeniydi. Ancak birkaç gün geçmişti bu olayın üstünden. Şilluk eşlerinin aralarına katılmalarından beri Fen, hiçbiri kendisinden pek de büyük olmayan bu kadınları büyülüyordu. Kendi aralarında onun saç ve göz rengi hakkında konuşuyor ve her hareketini takip ediyorlar ama uzak duruyorlardı. Sonunda Fen dostça yaklaşımlarda bulundu ve çok geçmeden işaret diliyle keyifli sohbetler yapmaya, Fen'in saçlarını okşamaya, kadınca şakalar yapıp kıkır kıkır gülmeye ve her akşam nehrin sığ göletlerinde hep birlikte çıplak yıkanmaya başladılar. Fen, Nakanto'dan yardım istedi ve Şilluk dilini de Mısır dilini öğrendiği gibi çarçabuk öğrendi. Bazı bakımlardan hala çocuktu ve Tayita, onun yaşıtlarıyla neşeli zamanlar geçirmesine seviniyordu. Ancak diğer kızlarla birlikte fazla uzaklaşmamasını da kesin olarak sağlamıştı. Havada doğal olmayan bir serinlik veya yabancı bir varlık hissettiği anda yardımına koşacak kadar yakınında olmasını istiyordu. Konuşmalarını düşmanlarının duyacağından kuşkuları varsa, kendi aralarında da Şilluk dilinde konuşuyorlardı. Belki cadı bir tek bu dili bilmiyordur ama yine de emin değilim demişti Tayita. En azından sana pratik yapma imkanı olur. Zor bir ilerleme gününün sonunda uzun maun ağaçlarının gölgesinde barınaklarını kurduklarında Chima bölgesinde bayağı ilerlemişlerdi. Etrafta tüylü yumuşak tepeleri olan yeşil otlar vardı. Atlar bunları yemeyi seviyordu ve antilop sürüleri de ortalıkta otluyordu. Belli ki bu hayvanlar daha önce hiç avlarla karşılaşmamıştı. O yüzden de okçuların yaklaşmasından hiç telaşa kapılmıyorlardı. Meren ertesi günün dinlenme günü olacağını ilan etti ve sabah erkenden avcıları ava yolladı. Tayita ile Fen her zamanki gibi bitki toplamaya çıkarken de Meren, şoförle iki askerin daha onlarla gitmesi için ısrar etti. Rüzgarda beni huzursuz eden bir şeyler var diye açıklamıştı durumu. Tayita, Fen'i kendine saklamayı tercih ederdi ama Meren rüzgarda bir şeylerin kokusunu alınca onunla tartışmamak gerektiğini biliyordu. Pisişik biri olmayabilirdi ama o bir savaşçıydı ve belanın kokusunu alırdı. Öğleden sonra geç vakit kampa döndüklerinde Meren'in yolladığı avcı gruplarından sadece üçünün dönmüş olduğunu gördüler. Önce sonuncu grubunda her an dönebileceğini düşünerek telaşlanmadılar. Ama güneş battıktan bir saat sonra kayıp avcılardan birinin atı dört nala kampa döndü. Hayvan terden sırılsıklandı ve omzundan yaralanmıştı. Meren bütün askerlere silah başında beklemelerini emretti. Fazladan atlı nöbetçiler koydu ve kayıp avcılara yardımı olur diye ek ateşler yakıldı. Şafağın ilk ışıklarıyla birlikte yaralı atın izi sürülecek hale gelince Shabako ile Hilto iyice silahlanmış bir grupla aramaya çıktılar. Tayita da Fen'i Meren'e emanet etti ve Nakanto ile birlikte arama grubuna katıldı. Birkaç fersah boyunca gümüş yapraklı ağaçlarla kaplı bir yoldan gittiler ve korkunç bir manzarayla karşılaştılar. İz sürme becerisi ve çimalar hakkındaki bilgisi herkesten fazla olan Nakanto, olup biteni gayet iyi anlamıştı. Büyük bir grup ağaçların arkasına saklanmış ve avcıları pusuya düşürmüştü. Nakanto, işlerinden birinin düşürdüğü fil dişi bileziği yerden aldı. Tayita'ya, "Bu Chima işi. Bak ne kadar kaba. Bir Şilluk çok daha iyisini yapardı," dedi. Bazı çimaların ağaca tırmandıklarını belli eden izleri gösterdi. "Bu hain çakalların dövüşme şekli budur. Cesaretle değil, böyle sinsice hilelerle dövüşürler." Dört Mısır atlısı sarkan dalların altında atla geçerken çimalar yukarıdan üstlerine atlamıştı. Aynı anda arkadaşları da saklandıkları yerlerden fırlamış ve atları bıçaklamıştı. Chima çakalları muhtemelen daha kılıçlarını çekemeden atlarından sürükleyerek indirmiştir onları. Nakanto boğuşma izlerini gösterdi. Burada onları öldürene kadar mızraklamışlar. Otların üstündeki kanı görüyor musun? Sonra örgü iplerle cesetleri ayaklarından alçak dallara asmış ve antilop gibi parçalamışlardı. Daima önce karaciğeri ve öteki iç organları yerler diye açıkladı. Bak, ateşte pişirmeden önce içlerindeki dışkıları şuraya silkelemişler. Sonra cesetleri dört parçaya ayırmışlar ve kollarla bacakları örgü iplerle taşıma sırıklarına bağlamışlardı. Bileklerden kesilmiş olan ayaklar hala dallarda asılıydı. Kafaları ve elleri ateşe atmışlar, pişince avuçları yiyip parmak kemiklerinde bulunan etleri kemirmişlerdi. Pişmiş beyinleri çıkarmak için kafa taslarını açmışlar, sonra yanaklardaki etleri kazımışlar ve en sevdikleri yer olan dilleri koparmışlardı. Etrafa kırık kafatası parçaları ve küçük kemikler saçılmıştı. Ölü atlarla uğraşmaya tenezzül etmemişlerdi. Belki de bu kadar iri et parçalarıyla başa çıkmaya alışık değillerdi. Sonra öldürdükleri askerlerden kalan giysileri, silahları ve diğer eşyaları alıp hızla batıya doğru gitmişlerdi. Shabako öfkeyle, "Onları haklayacak mıyız?" diye sordu. "Bu katliamın öcünü almadan bırakamayız." Nakanto da peşlerine düşmek için hevesliydi. Gözlerinde kana susamış bir ifade vardı. Ama Taita bir an düşündükten sonra başını salladı. "Onlar 30-40 kişi, biz ise 6 kişiyiz. Bütün gün yol aldılar ve peşlerine düşmemizi bekliyorlardır. Bizi bilmediğimiz yerlere çekip pusuya düşürecekler." Ormana baktı. "Mutlaka bizi gözetleyecek adamlar bırakmışlardır. Hatta şu anda da bizi izliyorlardır." Askerlerden bazıları kılıçlarını çekti ama onlar ağaçların arasına dalmadan önce Taita müdahale etti. "Eğer onları takip etmezsek onları bizi takip eder. O zaman kendi seçtiğimiz bir yerde onları öldürürüz." Üzerinde et kalmamış kemikleri gömdüler ve kamp alanına döndüler. Ertesi sabah erkenden toparlandılar ve bitmek tükenmek bilmez yolculuklarına devam ettiler. Öğle vakti dinlenmek ve atları sulamak üzere durdular. Taita'nın emriyle Nakanto ormana süzüldü ve ağaçların arasında geniş bir çember çizdi. Bir gölge gibi sessizce birliğin arkasına dolandı. At izlerinin ardında üç çift çıplak ayak izi görünüyordu. Nakanto yeniden bir çember çizerek birliğin yanına döndü ve Taita'ya rapor verdi. "Gözlerin uzağa görüyor ihtiyar adam. Çakallardan üçü peşimizde. Tahmin ettiğin gibi. Geri kalanı da fazla uzak değiller." O gece geç vakte kadar ateşin başında oturup ertesi sabah için plan yaptılar. Sabah olunca sıkı bir tırısla yola çıktılar. Yarım fersah kadar gittikten sonra Meren, Eşkin'e geçip hızlanmalarını emretti. Böylece muhtemelen peşlerinden gelen Çima keşif koluyla aralarını çabucak açmış oldular. Yolda giderken Taita ve Meren bir yandan da kendi istedikleri gibi bir yer bakıyorlardı. İleride ormanın üstünde uzanan tecrit edilmiş gibi bir tepe vardı ve o tarafa yöneldiler. Tepenin sağ yamacında filler tarafından iyice çiğnenmiş düzgün bir yol buldular. O yoldan gidince yukarıdaki yamacın dik ve yoğun bir şekilde dikenli kit tarçalarıyla kaplı olduğunu gördüler. Tehlikeli dikenler ve iç içe geçmiş dallar aşılmaz bir duvar oluşturuyordu. Yolun karşı tarafında zemin düzgündü ve ilk bakışta açık orman bir pusu için fazla imkan sağlamazmış gibi görünüyordu. Fakat Taita ile Meren ağaçların arasında biraz at sürünce bir vadi buldular. Kurumuş bu su yatağı bütün birliği adamlar ve atlarla birlikte saklayacak kadar derin ve genişti. Su yatağının ağzı fil yolundan sadece 40 metre ötedeydi. Yani ok menzilinde kalıyordu. Hemen birliğe katıldılar. Kısa bir süre fil yolunda durdular ve Meren en iyi okçularından üçünü yolun kenarına gizledi. "Bizi takip eden 3 Çima gözcüsü var. Her birinize birer tane," dedi. "Bırakın iyice yaklaşsınlar. Oklarınızı hazır tutun. Hata yapmak yok. Hızlı, temiz ölümler istiyorum. Peşimizdeki çimaları uyarmak için kaçmalarına izin vermeyin." Üç okçuyu orada bırakıp fil yolunda ilerlediler. Yarım fersah sonra yoldan ayrılıp geniş bir daire çizerek tepenin yamacının altındaki su yoluna geldiler. Atları içeri sokup hayvanlardan indiler. Fen ve Şilluk kızları askerler isteyince götürmek üzere atları tutuyordu. Taita da Fen'le birlikte bekledi. Ama zaman gelince bir anda Meren'in yanına koştu. Adamlar yaylarını gerdiler ve vadinin fil yoluna bakan cephesine dizildiler. Meren'in kumandasında görülmeyecek şekilde tek dizlerin üstüne çöküp, bacaklarını ve ok atan kollarını dinlendirerek çarpışmayı beklemeye başladılar. Sadece Meren'le yüzbaşıları yola bakıyordu ama onlar da başları görülmesin diye çalıların ya da otların arkasına sinmişlerdi. Üç çima gözcüsünü fazla beklemeleri gerekmedi. Atlara yetişebilmek için oldukça hızlı koşuyorlardı. Vücutları terden parlıyor, göğüsleri inip kalkıyordu ve bacakları dizlerine kadar çamur içindeydi. Meren uyarıda bulunmak üzere elini kaldırdı ve adamlar kıpırdamadan beklediler. Gözcüler pusuyu hızlı bir tırıs haline geçip ormana giden yoldan gözden kayboldular. Meren hafifçe gevşedi. Çok geçmeden gözcüleri ortadan kaldırmak üzere bıraktığı üç okçu ormandan süzülüp vadiye kaydılar. Meren sorar gibi yüzlerine baktı. Liderleri sırıttı ve tuniğindeki taze kan lekelerini gösterdi. Gözcüler öldürülmüştü. Hep birlikte asıl çima grubunun gelişini beklemeye başladılar. 27. ayrımın sonu sayfa 217, devamı 28. ayrımda.